Ayrım 36, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 376. İki subay Moran'ın kamerasında konuşurlarken Adam Monroe'yu batıya taşıyan uçakta Sovyet-Polonya sınırını aşmak üzereydi. Monroe oyuncak mağazasından bir telefon kulübesine gitmiş ve büyükelçiye telefon ederek şifreli sözlerle Londra'nın istediği bilgiyi elde ettiğini ama elçiliğe dönmeyeceğini bildirmişti. Doğruca havaalanına gidecek ve öğle uçağına yetişecekti. Büyükelçi durumu dışişlerine, dışişleri de SIS'e bildirip Monroe'nun öğrendiklerini telgrafla bildirmesi istendiğinde ise geç kalınmıştı. Monroe uçağa binmek üzereydi. Londra'daki SIS merkezinde Sir Nigel Irwin, Barry Ferndale'a "Ne yapıyor bu adam?" diye sordu. "Hiçbir şey anlamadım," diye Sovyet bölümü müdürü karşılık verdi. "Belki de bülbülün kimliği açığa çıkmıştır ve diplomatik bir olay yaratmadan oradan çıkmak zorunda kalmıştır. Gidip kendisini karşılayayım mı?"
"Uçağı kaçta iniyor?"
"Londra saatiyle 1.45'te. Başkan Matthews'un sorusunun yanıtını almış olmalı. Doğrusunu isterseniz bunu ben de çok merak ediyorum."
"Ben de," dedi Sir Nigel, "konuşmaların dinlenmesini önleyen telefonlu arabayı al ve sürekli olarak benimle bağlantı kur."
Saat 12'ye çeyrek kala Drake adamlarından birini Freya'nın pompacısını A güvertesindeki yük kontrol odasına getirmesi için yolladı. Sonra Thor Larsen'i başka bir teröriste bırakıp kargo kontrole indi. Sigortaları cebinden çıkartıp yerlerine taktı. Kargo boşaltma depolarına yine cereyan gidiyordu şimdi.
"Drake petrolü boşaltmak için ne yapılır?" diye sordu. "Kaptanına doğrultulmuş makineli tüfeği unutma ve doğru yanıt ver."
Tankerin boruları Taksim borusu adını verdiğimiz bir yerde toplanır. Kıyı tesislerinin boruları buraya bağlanır. Bundan sonra Taksim borusu vanası açılır ve pompalama işlemi başlar.
"Boşaltma hızı nedir?"
"Saatte 20 bin ton. Boşaltma sırasında tankerin dengesi çeşitli depolardan aynı anda belirli miktarlar boşaltılarak sağlanır." Drake tankerin çevresinde kuzeye doğru hafif bir millik bir akıntı olduğunu saptamıştı. Freya'nın iskele tarafındaki depolardan ortalarda birini işaret etti.
"Şunun ana musluğunu aç."
Adam bir an duraksadı, sonra dinleni yaptı.
"Tamam," dedi Drake, "ben söyleyince yük boşaltma pompalarını çalıştır ve tüm depoyu boşalt."
"Denize mi?" diye pompacı kulaklarına inanamayarak sordu.
"Denize. Başbakan Bush uluslararası baskıların ne demek olduğunu şimdi öğrenecek işte."
Dakikalar 2 Nisan Cumartesi günü tam öğle saatine yaklaşırken tüm Avrupa soluğunu tutmuş bekliyordu. Teröristler üzerlerindeki hava sahasının ihlal edilmesi sonucu bir denizciyi kurşuna dizmişlerdi bilindiği kadarıyla. Şimdi saat tam 12'de bunu yinelemek ya da denize petrol boşaltmakla tehdit etmişlerdi. Filo komutanı Latham'ın nöbetini devralan Nimrod'un saat 11'de yakıtı bittiği için Latham yine görevi başındaydı. Kameralar durmadan çalışıyorlardı. Nimrod'un millerce üstünde bir kondor casus uydusu uçaktan aldığı resimleri ABD başkanının odasındaki televizyon ekranına yansıtmaktaydı. Ekranda Freya çerçevenin altından bir işaret parmağı gibi ağır ağır görünmeye başlamıştı. Londra'da kabine toplantı salonunda bir ekran başındaki ileri gelen kişiler Nimrod'un gördüklerini seyretmekteydiler. Nimrod aldığı resimleri Data Link'le hemen altındaki argile iletiyor, bunlar da oradan doğruca Whitehall'a gönderiliyorlardı. Montcalm, Breda, Brunner, Argil ve Moran gemilerinin güvertelerinde denizcilerin elinde dürbünler dolaşıyordu. Subayları mümkün olduğu kadar yükseğe çıkmışlar, teleskoplarını gözlerinden ayırmıyorlardı. BBC radyosunda Big Ben'in çanı saat 12'yi vurdu. Big Ben'den 200 metre kadar uzaklıktaki başbakanlık binasının ikinci zemin katında biri "Tanrım, boşaltma başladı!" diye bağırdı. 3000 mil ötede kollarını sıvamış 4 Amerikalı da başkanın çalışma odasında aynı şeyi seyrediyorlardı. Freya'nın iskele tarafında tam ortalara doğru koyu renkli ham petrol fışkırmaya başlamıştı. Bir insan gövdesi kalınlığındaydı petrol sütunu. Freya'nın güçlü pompalarının etkisiyle iskele tarafı küpeştesini aşıyor ve 8 metre aşağı denize boşalıyordu. Birkaç saniye sonra yeşilimsi mavi denizin rengi değişmişti. Petrol kabarcıklar çıkararak suyun yüzeyine çıkınca yayılmaya başlayan bir leke akıntıyla ağır ağır gemiden uzaklaştı. Boşaltma işlemi 60 dakika sürdü. Sonunda depoda bir damla bile petrol kalmamıştı. Büyük leke yumurta biçimini aldı. Geniş tarafı Hollanda kıyısında, sivri ucu ise tekneye doğruydu. Sonunda petrol tabakası tekneden tümüyle ayrılarak sürüklenmeye başladı. Deniz sakin olduğu için tek bir parça halindeydi, ancak giderek yayılıyordu. Saat 2'de boşaltma sona erdikten bir saat sonra leke 10 mil uzunluğunda ve 7 mil genişliğindeydi. Kondor bulunduğu yerden uzaklaşınca Washington'da görüntü de ekrandan silindi. Stanislav Poklevski televizyonu kapattı. Toplam yükünün 50'de biri bu. Avrupalılar çılgına dönecekler. Robert Benson çalan telefonu açtı. Başkan Matthews'a döndü. Londra Langley ile bağlantı kurmuş. Moskova'daki adamları sorumuza yanıtı elde ettiğini bildirmiş. Mishkin ve Lazarev salıverilirse Maxim Rudin'in Dublin Anlaşması'nı neden iptal edeceğini öğrenmiş. Haberi Moskova'dan Londra'ya kendisi getiriyormuş. Bir saate kadar uçağının ineceğini söylüyorlar. Matthews omuzlarını silkti. 9 saat sonra bu binbaşı Fallon ve adamları işe başlayacaklarsa bunun bir önemi kalmadı dedi. Ama yine de merak ediyorum doğrusu. Adam raporunu Sir Nigel Irwin'e verecek. O da Başbakan Carpenter'a iletecek. Siz kendisinden öğrendiği anda direkt telefondan aramasını isteyebilirsiniz.
Bak işte bunu yaparım.
Petrol boşaltılırken düşünceli ve içine kapanık olan Andrew Drake yeni bir bağlantı kurma kararını verdiğinde saat Avrupa'da öğleden sonra bir, Washington'da ise sabahın 8'iydi. Saat 1:20 geçe Kaptan Thor Larsen Maas Kontrol'den Hollanda Başbakanı Bay Jan Greiling'e bağlanmasını istedi. Bu olasılık daha önce düşünüldüğü için bağlantı hemen yapıldı. Hollandalı Norveçli İngilizce olarak sizi dinliyorum Kaptan Larsen dedi. Karşınızda Jan Greiling. Sayın Başbakanım, teknemden 20 bin ton petrolün boşaltılmasını izlediniz mi? Tabancanın namlusu Larsen'in kulağına değecek kadar yakındı. Büyük bir üzüntüyle. Partizanların lideri bir toplantı öneriyor. Kaptanın sesi başbakanın Lahey'deki odasında görülüyordu. Grayling yanında duran iki yüksek memura baktı, ses alma aygıtı dönüyordu.
Anlıyorum dedi Grayling, oysa bir şey anladığı yoktu, yalnızca zaman kazanmaya çalışıyordu. Nasıl bir toplantı olacak bu?
Kıyı ülkeleri ve diğer ilgili ülkelerin temsilcileriyle yüz yüze bir konuşma diye Larsen önündeki kağıdı okudu. Jan Grayling eliyle telefonun ağzını örttü.
Orospu çocuğu konuşmak istiyor dedi. Sonra yine telefona döndü.
Hollanda hükümeti adına böyle bir toplantının ev sahipliğini kabul ediyorum. Lütfen partizan liderine bunu iletin. Freya'nın kaptan köprüsünde Drake başını sallayıp elini mikrofonun üstüne koydu. Larsen'le konuştular.
Karada olmaz dedi Larsen mikrofona. Toplantı denizde yapılacak. O İngiliz kuru vezirinin adı nedir?
Argyll. Drake'in talimatıyla Larsen, onun bir helikopteri var dedi. Toplantı Argyll'de yapılacak. Saat 3'te toplantıda yalnızca siz, Almanya Büyükelçisi ve 5 NATO savaş gemisinin kaptanları olacak.
Anlaşıldı dedi Grayling. Partizanların lideri de katılacak mı? O takdirde İngilizlerden kendisinin güvenliği konusunda güvence istemem gerekecek.
Freya'da yeni bir görüşme yapılırken bir sürü hoparlörlerden hiç ses gelmedi. Sonunda Kaptan Larsen konuşmaya başladı.
Hayır, liderleri gelmeyecek, yerine bir temsilci gönderecek. Saat 3'e 5 kala Argyll'in helikopteri Freya'nın helikopter güvertesi üzerine gelecek. İçinde asker olmayacak, yalnızca pilot ve vinççi. Her ikisi de silahsız olacaklar, köprüden gözlenecekler. Kamera getirmek de yok. Helikopter 7 metreye kadar yaklaşacak, vinççi bir taşıma askısı indirecek ve temsilci buna binip Argyll'e götürülecek. Anlaşıldı mı?
Anlaşıldı. Temsilcinin kim olacağını sorabilir miyim?
Bir dakika.
Larsen Drake'e dönüp sordu. Bay Swoboda, siz gitmeyeceksiniz, kimi göndereceksiniz?
Drake hafifçe gülümsedi. Sizi, beni siz temsil edeceksiniz. Onları tekne ya da mürettebat konusunda şaka etmediğime inandıracak tek kişi sizsiniz. Ve onlara sabrımın taşmak üzere olduğunu söyleyeceksiniz.
Başbakan Ian Grayling'in elindeki telefon yeniden canlandı. Bu temsilcinin benim olacağımı bildirdiler dedi Larsen. Bağlantı kesildi. Ian Grayling saatine baktı. İkiye çeyrek var. 75 dakikamız kaldı. Conrad Foss'u buraya çağırın. Buraya yakın bir yerden kalkmak üzere bir helikopter hazırlansın. Bayan Carpenter'la da direkt hattan konuşmak istiyorum.
Grayling daha sözünü tamamlamadan özel sekreteri Harry Wennerstrom'un telefonda olduğunu bildirdi. Rotterdam Hilton'daki dairesinde oturan yaşlı milyoner bir gece önce özel telsizini getirtmiş ve sürekli olarak 20. kanalı dinliyordu. Hiçbir girişe gerek duymadan başbakana helikopterle Argil'e gideceksiniz dedi. Bayan Larsen'i de yanınıza alırsanız size minnettar olurum.
Bilmem ki.
Teröristler bir şey bilmeyecekler ki be adam diye İsveçli'nin sesi gürledi. Bu işin sonu kötü biterse kadın son kez kocasını görsün bari.
40 dakika sonra burada olun dedi Grayling. Saat 2:30'da hareket ediyoruz.
20. kanaldaki konuşma tüm haber alma örgütleriyle gazetelerden pek çoğu tarafından dinlenmişti. Rotterdam ile 9 Avrupa başkenti arasında telefonlar durmadan çalışıyordu. Washington'daki Ulusal Güvenlik Örgütü de Başkan Andrews'a telexle haberi geçti. Kabine binasından Bayan Carpenter'ın Downing Sokağı 10 numaradaki çalışma odasına bir yardımcı koşar adımlarla ilerliyordu. Bonn'daki İsrail Büyükelçisi Başbakan Bush'tan Kaptan Larsen'den teröristlerin Yahudi olup olmadıklarını öğrenmesini istedi. Başbakan bunu öğrenmeye söz verdi.
Öğleden sonra gazeteleri, radyo ve televizyon şirketleri saat 5 baskıları ve haberleri için toplantı konusunda bilgi edinmek üzere 4 ülkenin denizcilik bakanlıklarına telefonlar yağdırdılar.
Ian Grayling'in Thor Larsen'le konuşması sona erdiği sırada Adam Monroe'yu Moskova'dan getiren uçakla Londra'nın Heathrow havaalanına iniyordu. Barry Fernvale, Dışişleri Bakanlığı belgesini göstererek uçağın yanına kadar gitti ve Moskova'dan gelen meslektaşını arabasına aldı. Araba firmanınkilerden daha iyiydi. Sürücüyle arada cam bir bölmesi ve merkeze bağlı bir telefonu bulunuyordu. Havaalanından çıkıp M4 karayoluna girdiklerinde Fernvale sessizliği bozdu.
Epey sıkıntılı bir yolculuk oldu dostum.
Uçak yolculuğundan söz etmiyordu.
Korkunç, bülbül açığa çıktı sanırım. Karşıtlarımızın kendisini izlediği kesin, şu anda yakalanmış olabilir.
Çok büyük bir talihsizlik dedi Fernvale. Bir ajanı kaybetmek kötü bir şeydir, insanda huzur bırakmaz. Ben de birkaç kişi kaybetmiştim. Biri çok kötü bir biçimde öldü. Ne yaparsın ki, işimizin kuralı bu Adam. Kipling'in büyük oyun dediği şey bu.
Ama bu oyun değil ve KGB'nin bülbüle yapacakları hiç de şaka sayılmaz.
Elbette bağışla, böyle konuşmamalıydım.
Fernvale bir süre sustu, sorularımıza yanıt aldın. Ama değil mi? Rudin, Mishkin ile Lazarev'in salıverilmesine neden böyle şiddetle karşı çıkmış?
Bayan Carpenter'ın sorusunun yanıtını getirdim dedi Monroe.
Soruyu soran o, karşılığını da o alacak. Hoşuna gideceğini umarım, bunu öğrenmek bir insanın hayatına mal oldu.
Bu akıllıca bir tutum olmaz Adam. Başbakanın odasına öyle elini kolunu sallaya sallaya giremezsin. Bizim patron bile ancak önceden randevu alarak gidiyor.
Öyleyse benim için bir randevu almasını söyle.
Monroe telefonu işaret etti.
Galiba bunu yapmak zorunda kalacağım.
Bu meslekte yetenekli bir kişinin tüm çalışma yaşamını bir anda yok etmesini görmek üzüntü verici bir şeydi. Ama anlaşılan Monroe artık sabrının sonuna gelmiş bulunuyordu. Fernvale ona engel olacak değildi. Hem zaten patron kendisiyle bağlantı kurulmasını istememiş miydi? 10 dakika sonra Bayan Joan Carpenter özel telefonda Sir Nigel Irwin'i dinliyordu.
Yanıtı bana mı vermek istiyor Sir Nigel? Bu pek alışılmadık bir davranış değil mi?
Öyle efendim, şimdiye kadar duyulmamış bir şey hatta. Bay Monroe'nun görevden ayrılması anlamına geliyor korkarım ki. Ancak bu bilgiyi kendisinden uzmanlar tarafından sızdırmak dışında elimden hiçbir şey gelmez. Onu konuşmaya zorlayamam. Son 9 aydır iyi bir dostluk kurduğu anlaşılan bir ajanı kaybetmiş, ayrıca artık dayanamayacak kadar da sabrı tükenmiş olmalı. John Carpenter bir süre düşündü. Bu kadar üzüntüye neden olduğum için gerçekten çok üzgünüm. Bay Monroe'ya kendisinden yapmasını istediğim iş için özür dilemek istediğimi bildirin. Lütfen sürücüsüne buraya getirmesini söyleyin, siz de hemen gelin. Telefon kapanmıştı. Sir Nigel bir süre elindeki aygıta baktı. Bu kadın da her an beni şaşırtacak bir şeyler bulur diye düşündü. Pekala, Adam görkemli anlar yaşamak istiyorsun, istediğin olsun ama bu son olacak. Bundan sonra kendini yeni otlaklar ara bakalım. Örgütte jönlere bir gereksinim yoktur. Sir Nigel arabasına binerken açıklama ne kadar ilginç olsa bile şu anda bunun akademik olduğunu düşünüyordu. 7 saate kadar binbaşı Fallon Freya'ya çıkacak ve teröristleri öldürecekti. Bundan sonra da Mishkin ile Lazarev 15 yıl kalacaklardı oldukları yerde. Saat 2'de Drake Kaptan Larson'a Argyll'deki bu toplantıyı neden düzenlediğimi düşünüyorsundur dedi. Onlara bizim kim ve kaç kişi olduğumuzu söyleyeceğini biliyorum. Silahlarımızı ve patlayıcıları nereye yerleştirdiğimizi de söyleyeceksin. Eğer gemini ve tayfalarını yok olmaktan kurtarmak istiyorsan şunları da söyle. Drake yarım saat kadar konuştu. Thor Larsen hiç konuşmadan dinliyordu. Sonunda söyleyeceğim dedi. Sizi kurtarmak için değil ama Bay Svoboda. Adamlarımı öldürüp gemimi yok etmeyeceğiniz için söyleyeceğim bunları. Ses geçirmeyen kameranın hoparlöründe bir çıtırtı duyuldu. Drake telefona gitti. Pencereden bakarken kenarlarında deniz kuvvetlerine ait olduğunu belirten işaretleriyle bir helikopterin deniz yönünden ağır ağır yaklaşmakta olduğunu gördü. 5 dakika sonra gördüklerini binlerce mil ötedeki bodrum odalarında ekranlara yansıtan kameraların altında o güne kadar yapılmış en büyük tankerin kaptanı Thor Larsen kaptan köşkünden dışarı çıkıyordu. Siyah pantolonunu giymiş, beyaz süveterinin üstüne de deniz kaptanı olduğunu belirten sırma işaretli ceketini giymekte ısrar etmişti. Başındaki kaskette Nordia deniz yollarının Viking başlıklı amblemi vardı. Bir gece önce dünyanın basın temsilcileriyle yapılacak toplantıda giyeceği üniformasıydı bu. Geniş omuzlarını öne doğru atıp oturacağı koltuğun bağlı olduğu kablonun sarktığı helikopterin havada kendisini beklediği yere doğru tek başına yürümeye başladı. 36. ayrımın sonu. Sayfa 385.